Ayrım 29.
Onlar aynı zamanda kötü durumun nasıl seçileceğini de biliyorlar. Hemen orada davranışlarını değiştirmek için fizyolojilerini, durumlarını, iç temsillerini değiştirmede kullanılacak araçlara sahiptirler. Hangi hızda yapabilirler? Anında. Şaşırtmanın paterni kesmede en iyi yol olduğunu öğrendim. Kişiler paternin içine düşüyorlar. Çünkü başka bir şeyin nasıl yapılacağını bilmiyorlar. Bunalabilirler ve sinirlerini uyandıracak şekilde düşünürsek, hep sorun yaratan konular üzerinde durarak çöküntü durumuna girebilirler. Bu onların dikkatli olarak kaynaklarını kullanmada, durumlarını değiştirmede bildikleri en iyi yoldur. Böyle birisini tanırsanız nasıl tepki gösterirsiniz? Beklenen şekilde davranabilirsiniz. Oturur, uzun, duyarlı ve kederli bir konuşmaya başlarsınız. Bu kişinin kendisini biraz daha iyi hissetmesine neden olabilir, fakat aynı zamanda paterni de kuvvetlendirir. Kişi etrafta bunalımlı olarak dolaşıyorsa tüm dikkatinin istediği konular üzerinde toplanmasını söyleyebilir. Başka bir şey yaparsanız ne olur? Onu gıdıklamaya, görmemezlikten gelmeye ya da yüzüne köpek gibi havlamaya başlarsanız ne olur? Kişi sizin nasıl tepki gösterdiğinizi bilmeyecek ve şaşkınlıktan kurtulacak ya da deneyimi nasıl algılayacağına ilişkin yeni bir patern gündeme geldiği için gülmeye başlayacaktır. Konuşmak için zaman zaman hepimizin bir arkadaşa ihtiyacı olacağı açıktır. Gerçekten ilgiye ve duyarlı bir kulağa ihtiyaç duyacağımız acı ve kederli durumlar vardır. Fakat ben paternlere yapışıp kaldığımız durumlar hakkında konuşuyorum. Bunlar kendi kendini yineleyen ve yıkıcı olan tekrarlı davranış dizileridir. Onların üzerinde ne kadar çok durursanız size o kadar çok zarar verirler. Gerçek hedef kişilere bu paternleri ve davranışları değiştirebileceklerini göstermektir. İpin ucuna bağlı bir top olduğuna inanıyor ve birisinin sizi itmesini bekliyorsanız bu sizin nasıl davranacağınızı gösterir. Kontrollü olduğunuza, paternleri değiştirebileceğinize inanıyorsanız yapabilirsiniz. Buradaki güçlük, kültürümüzün çoğu kez aksini söylemesidir. Kültürümüz, davranışlarımızı, durumlarımızı ve duygularımızı kontrol edemeyeceğimizi söyler. Çoğumuz, çocukluğumuzdaki hastalıklardan kanamalara kadar her şeyin etkisinde yaşadığımızı kabul eden bir terapik modele kendimizi uyarlamışızdır. Bu nedenle paternlerin anında nasıl kesileceğini ve değiştirileceğini öğrenmemiz gerekir. Patern kesmenin ustaları olarak bilinen Bandler ve Grinder özel terapi seansları yapıyorlardı. Bandler bir zihin enstitüsüne, sinir hastalarına yaptığı ziyarete ilişkin bir anısını anlatmaktadır. Orada mecazi ya da ruhsal olarak değil, ısrarla yaşayan İsa olduğunu öne süren bir kişiyle ilgilenmiştir. Bir gün Bandler yürürken bu adamla karşılaşır ve "Sen İsa mısın?" diye sorar. Adam "Evet oğlum" diye cevap verir. Bandler "Bir dakika sonra geliyorum" diye cevap verir. Bu ayrılış adamı bir parça şaşırtır. Birkaç dakika sonra Bandler elinde bir şerit metre olduğu halde geri gelir. Bandler adama kollarını açmasını söyler ve kollarının açık uzunluğuyla başından ayak parmağına kadar boyunu ölçer. Ölçümden sonra Bandler tekrar ayrılır. İsa olduğunu iddia eden adam biraz endişelenmeye başlar. Biraz sonra Bandler tahtalar, büyük çiviler ve çekiçle birlikte tekrar geri döner. Tahtaları bir haç oluşturacak şekilde çakmaya başlar. Adam "Ne yapıyorsun?" diye sorar. Bandler haçın en son çivisini çakarken "Sen İsa değil misin?" diye sorar. Adam tekrar "Evet oğlum" diye cevap verir. Bandler "O halde niçin burada olduğumu bilirsin" der. Her nasılsa adam aniden gerçekte kim olduğunu hatırlar. Onun eski paterninde böyle bir fikri yokmuş gibi görünmektedir. "Ben İsa değilim, ben İsa değilim" diye bağırmaya başlar ve sorun çözümlenir. Daha olumlu patern kesilmesi örneği birkaç yıl önce başlatılan sigara içmeye karşı kampanyadan verilebilir. Birileri tiryakilerin her sigara içmek istediklerinde onlara bir öpücük vermeyi önerdiler. İlk planda bu sigaraya uzanmanın otomatik paternini keser. Aynı zamanda bu olay eski akıllılık üzerine şüphe bulutlarını getiren yeni bir deneyim oluşturur. Patern kesmeler iş hayatı için de değerlidir. Yöneticilerden birisi patern kesmeyi işçilerinin işe bakış açılarını değiştirmek için kullandı. Uygulama için fabrikaya gittiğinde işçiler şirket ürünlerini kendi kişisel kullanımları için üretiyorlardı. Bu üretim hattında işler yolundaydı. Bu nedenle başka bir üretim hattına gitti. Burada işçilerin satış için üretim yapıyor olmaları gerekirdi. Fakat orada üretimin henüz başlamadığını gördü. Biraz ilerledikten sonra herkesin ürünü kendi kullanacakmış gibi üretmesini istediğini açık olarak belirtti. Her kontrol ettiği anda ürünün kalite kontrolünün yapılmış olduğunu görmek istediğini belirtti. Bu haber söndürülemeyen yangın gibi yayıldı ve kötü işçilerin paternlerini kesti ve birçok işçinin ne yapmakta olduğunu tekrar gözden geçirmesine neden oldu. Ahenk ustası yönetici bu işi hiçbir işçisini gücendirmeden gerçekleştirdi çünkü onların gururlarına hitap etmişti. Patern kesme özellikle politikada yararlı olabilir. Bunun güzel bir örneği son zamanlarda Louisiana'da yaşanmıştır. Eyalet milletvekillerinden Kevin Reilly, meclis toplantılarında eyaletin kolejleri ve üniversiteleri için ödenek ayrılması yolunda çok çaba harcadı. Tüm çabalarına karşın daha fazla ödenek ayrılmadı. Eyaletin başkenti dışında bu yöndeki baskılarını sürdürürken bir gazeteci kendisine duygularını sordu. O çok sert bir biçimde Louisiana'nın Muz Cumhuriyeti'nden başka bir şey olmadığını ilan etti. Biz iflas ettiğimizi, birlikten çekildiğimizi, dış yardım için sıraya girdiğimizi, cahillik, bekar anneler gibi iyi konularda öncülük ettiğimizi, fakat eğitimde sonuncu olduğumuzu ilan etmeliyiz şeklinde konuşmasını sürdürdü. İlk başta bu düşünceler eleştiri fırtınasına tutuldu. Çünkü onlar alışılmış dikkatli politik konuşmaların ötesine geçmişti. Fakat kısa bir süre sonra o ilahlaştırıldı. Muhtemelen o bu demeciyle tüm politik gayretlerinden çok daha fazla bir iş yaparak eyaletin okullar hakkındaki fikrini değiştirdi. Patern kesmeleri günlük yaşamınızda da kullanabilirsiniz. Her ortam ve koşulda sürekli bir tartışmanın içindeyiz. Çok uzun süredir devam ettiğinden unutulmuş olabilir. Fakat bu kavganın arkasında gittikçe kızışan bir şekilde kendi görüşümüzün doğru olduğunu ispatlama savaşı vardır. Buna benzer tartışmalar bir ilişkiyi en fazla tahrip eden şey olabilir. Onlar bittiğinde kendi kendinize dünyanın şimdiye kadar nasıl çığırından çıktığını düşünebilirsiniz. Fakat tartışma sürerken böyle bir perspektife sahip olamazsınız. Son zamanlarda sizin ya da diğerlerinin yapışıp kaldığı böyle durumları düşünün. Hangi patern kesmeleri kullanabilirdiniz? Şimdi biraz durun ve gelecekte kullanabileceğiniz 5 patern kesme yaratın ve bunların yararlı olabileceği durumları düşünün. Anlayışsız davranılsa bile anlayışla cevap verin. Lao Tzu, Tao Te Ching. Bir tartışma kısa devre olup çığırından çıkmadan önce erken uyarı aracı gibi bir patern kesmeye önceden sahip olsaydınız ne olurdu? Esprinin en iyi patern kesmelerden biri olduğunu keşfettim. Gülerken kızmak çok zordur. Eşim Beck'le birlikte daima kullandığımız bir espri vardır. Gerçekleştiği zaman ondan nefret ederim diye başlayan Saturday Night Live isimli güldürü programını hiç seyrettiniz mi? Oldukça neşelidir. Oyuncular birbirlerine dudaklarını zımparalayıp sonra üzerine yakıcı alkol dökmek, burunlarını havuç doğrayıcıyla bileyip üzerine mentollü mendil koymak gibi kendi kendilerine yaptıkları korkunç şeyleri anlatırlar ve evet ne demek istediğini biliyorum, gerçekleştiği zaman ondan nefret ederim derler. Tartışmaların yıkıcı olduğunu hissettiğimiz anlarda Becky ile bir anlaşmamız vardır. Birimiz gerçekleştiği zaman ondan nefret ederim derse, diğeri tartışmayı kesmek zorundadır. Bu bizi güldürecek bazı şeyleri düşündürterek içinde bulunduğumuz negatif durumu kırmaya zorlar. Aynı zamanda yaptığımız zaman ondan nefret edeceğimizi hatırlatır. Sevdiğimiz kişiyle sert bir tartışmaya girmek, dudaklarınızı zımparaladıktan sonra üzerine alkol dökmek kadar eğlenceli olabilir. Yapılamayacağı düşünülen bir şeyi yaparak insanlığın güç alanını genişleten her şey değerlidir. Ben Jensen. Bu bölümde iki temel fikir vardır ve bunların ikisi de birçoğumuzun düşündüklerinin tersine bir etkiye sahiptir. Birincisi, daha iyi ikna etmenin yolu fethetmekten çok anlaşmadan geçer. Biz sanki her ilişkide bulunması gerekliymiş gibi, kazananla kaybeden tarafın kesin olarak ayrılmasından hoşlanan rekabetçi bir toplumda yaşıyoruz. Birkaç yıl önceki sigara reklamının, "Kaçmaktansa dövüşmeyi tercih ederim" şeklinde mesajlar ilettiğini hatırlayınız. İnsana ne olursa olsun silaha sarılıp gözünü karartarak riski gururla yüklenen bir kişi olarak karakterize ettiler. İletişim hakkında öğrendiğim her şey bana rekabet modelinin çok sınırlı olduğunu söylüyor. Ahengin sihrini ve onun kişisel güç için ne kadar önemli olduğunu daha önce tartıştık. Kişiyi yenilmesi gereken bir rakip olarak görürseniz tam karşıt bir çerçeveden başlıyorsunuz demektir. İletişim hakkında öğrendiğim her şey bana çatışma değil anlaşma oluşturmamı, düzenlemeyi öğrenmemi ve direnci kırmaktan çok önderlik etmemi söylüyor. Bunları söylemek kolaydır fakat yapmak zordur. Bununla birlikte bilinçli ve sürekli dikkat ederek iletişim paterninizi değiştirebiliriz. İkinci fikir ise davranış paternlerimizin silinmez bir şekilde beynimize işlenmediğidir. Sürekli olarak kendimizi kısıtlayan bir şeyler yaparsak, anlaşılması güç zihinsel hastalıklardan rahatsız olmayız. Sadece tekrar tekrar çok kötü paternler kullanıyoruz demektir. Çözüm basit olarak paterni kesmek, yapmakta olduğunu bırakıp yeni bir şey denemektir. Sadece kişisel hastalıkları hatırlayabilecek şekilde yapılmış robotlar değiliz. Sevmediğimiz bir şeyi yaparsak, yapmak zorunda olduğumuz şey onu fark etmek ve değiştirmektir. İncil ne diyor? Hepimiz bir anda değişeceğiz. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir sürede. İstersek değişebiliriz. Her iki durumunda dayandığı temel esneklik fikridir. Bir parçaları yerine koyma bulmacasını çözemiyorsanız, tekrar tekrar aynı çözümü deneyerek bir yere ulaşamazsınız. Değişmek, adapte olmak, denemek ve yeni bir şeyler yapmak için esnek olursanız çözersiniz. Ne kadar esnek olursanız o kadar seçenek yaratırsınız, o kadar çok kapı açabilirsiniz ve daha çok başarılı olursunuz. Gelecek bölümde kişisel esnekliğin bir diğer önemli aracını inceleyeceğiz. Ona nokta nokta nokta denir. Bölüm 16. Yeniden çerçeveleme. Perspektifin gücü. Yaşam durağan değildir. Zihinlerini değiştiremeyenler, düşkünler evindeki zavallılarla mezarlıktakilerdir. Everett Dirksen. Ayak sesini düşünün. Ayak sesinin ne anlama geldiğini sorsam, muhtemelen benim için bir anlam taşımıyor dersiniz. İsterseniz üzerinde biraz daha düşünelim. Kalabalık bir caddede yürüyorsanız o kadar çok ayak sesi vardır ki onları duyamayabilirsiniz bile. Bu durumda onlar etkili bir anlama sahip değildir. Fakat gece yarısı evde yalnız otururken dışarıda ayak sesleri duyarsanız ne olur? Az sonra ayak seslerinin size doğru yaklaştığını duyarsınız. Bu durumda ayak seslerin bir anlamı var mıdır? Kesinlikle evet. Aynı sinyal, ayak sesleri, benzer durumların geçmişte size ne anlamlar ifade ettiğine bağlı olarak çok değişik anlamlara gelebilir. Geçmiş deneyiminiz ayak sesinin kapsamını belirlemeye yardımcı olarak sizin rahatlamanıza ya da gerilmenize neden olabilir. Örneğin ayak sesini eşinizin eve erken gelişi olarak sınıflandırabilirsiniz. Daha önce hırsızlık deneyimi geçirenler eve davetsiz gelen bir misafir olarak düşünebilirler. Bu nedenle yaşamdaki herhangi bir deneyimin anlamı onun etrafına koyduğumuz çerçeveye bağlı olacaktır. Çerçeveyi değiştirirseniz kapsam ve anlam anında değişecektir. Kişisel değişimin en etkili araçlarından birisi herhangi bir deneyimi en iyi çerçevenin nasıl konulacağını öğrenmektir. Bu sürece yeniden çerçeveleme adı verilir. Aşağıda bir şekil verilmiştir. Şekilde ne görüyorsunuz? Şekilde görebileceğiniz birçok şey vardır. Düşüncenize bağlı olarak yana yatmış bir şapka, acayip bir yaratık, aşağıyı gösteren bir ok gibi bir şeyler söyleyebilirsiniz. Gördüklerinizi şimdi kendi kendinize tanımlayın. Fly kelimesini de gördünüz mü? Şimdi görmüş olabilirsiniz. Çünkü bu örnek tamponlarda ve reklam araçlarında yapıştırma olarak kullanılmıştır. Bu nedenle önceki referans çerçeveniz fly kelimesini hemen görmenize yardımcı olabilir. Görmediyseniz niçin görmediniz? Şimdi gördünüz mü? Kelimeyi görmediyseniz kelimelerin beyaz kağıt üzerine siyah olarak yazılmasını öngören sürekli çerçeveleme alışkanlığınızdan olabilir. Durumu bu çerçeveyle yorumladığınız sürece fly kelimesini göremezsiniz. Burada fly kelimesi beyaz yazılmıştır. Görebilmek için algılamanızı tekrar çerçeveleme yeteneğine sahip olmalısınız. Aynı şey yaşam içinde geçerlidir. Birçok kereler çevremizde tam istediğimiz şekilde bir yaşam sağlayacak fırsatlar karşımıza çıkmaktadır. En büyük problemleri en büyük fırsat olarak görmenin yolları vardır. Yeter ki eğitilmiş algılama paternlerinin dışına çıkabilelim. Bu kitapta tekrar tekrar üzerinde durduğumuz gibi dünyada hiçbir şeyin doğasında bulunan bir anlam yoktur. Bir şey hakkında nasıl hissediyorsak, dünyada neler yapıyorsak hepsi onu algılama şeklimize bağlıdır. Bir sinyal sadece aldığımız çerçeve ya da kapsamda bir anlama sahiptir. Kötü kader bir bakış açısıdır. Baş ağrınız aspirin satıcısının kendisini iyi hissetmesine neden olabilir. İnsanlar belirli deneyimlere özel anlamlar yükleme eğilimindedir. Şöyle oldu, bu nedenle şu demektir deriz. Oysa deneyimi yorumlamanın gerçekte sonsuz sayıda yolu vardır. Biz nesneleri geçmişte onları nasıl algılamışsak o şekilde çerçeveleme eğilimindeyiz. Alıştığımız algılama paternlerini değiştirerek yaşamımızda daha çok seçenek yaratabiliriz. Algılamaların yaratıcı olduğunu hatırlamak önemlidir. Yani bir şeyi borç olarak algılarsak beynimize bu mesajı göndeririz. Beyin de bunları gerçekleştirecek durumları üretir. Aynı duruma farklı bir açıdan bakarak referans çerçevemizi değiştirirsek yaşamımızdaki tepkilerin şeklini değiştiririz. Herhangi bir şey hakkındaki temsilimizi ve algılamamızı değiştirebilirsek bir anda davranışlarımız ve durumlarımız değişir. Yeniden çerçevelemenin ilgi alanı budur. Dünyayı olduğu gibi görmediğimizi çünkü nesnelerin birçok bakış açısından yorumlanabileceğini hatırlayın. Nasıl olduğunuz referans çerçeveleriniz, haritalarınız bölgeyi tanımlar. Örneğin A şekline bakalım. Ne görüyorsunuz? Şüphesiz yaşlı ve çirkin bir kadın. B şekline bakalım. Gördüğünüz gibi bu da aynı çirkin, yaşlı kadının çenesinin kürkle kapatılmış çizimidir. Ona dikkatle bakın ve onun ne tür bir yaşlı kadın olduğunu bulun. Mutlu ya da üzgün mü? Neyi düşündüğünü sanıyorsunuz? Burada yaşlı kadın hakkında bir takım belirtiler olmasına rağmen ressam onun kendi güzel kızının resmi olduğunu öne sürmektedir. Referans çerçevenizi değiştirirseniz bu güzel kızı görme yeteneğine sahip olabilirsiniz. Size yardımı dokunacak bazı bilgiler verelim. Yaşlı kadının burnu genç kadının yüzüne, çene ve boyunla yüzü ayıran çizgi olarak gelmiştir. Yaşlı kadının sol gözü genç kadının sol kulağı olmuştur. Yaşlı kadının ağzı, genç kadının gerdanlığı olmuştur. Hala güçlük çekiyorsanız size yardımcı olacak bir şekil çizilmiştir. Şekil C'ye bakınız. Buradaki soru, şekil B'den için genç ve güzel kızın yerine yaşlı ve çirkin kadını gördünüz. Cevap nedir? Yaşlı kadını görmeye önceden koşullandınız. Seminerlerimde grubun yarısına şekil A'yı, diğer yarısına da şekil C'yi gösteririm. Sonra bu iki şeklin karışımından oluşan şekil B'yi gösteririm. İki grup bir araya geldiğinde genellikle kimin haklı olduğuna ilişkin bir tartışma başlar. Önce A'yı görenler genç kızı görmekte güçlük çekerler ve bunun tersi de C'yi görenler için geçerlidir. Burada geçmiş deneyimlerimizin dünyada gerçekten ne olduğunu görme yeteneğimizi düzenli olarak süzgeçlediğine dikkat etmek önemlidir. Fakat herhangi bir durumu görme ya da denemenin çok sayıda yolu vardır. Bir konser için önceden bilet alıp sonra onu kapıda daha yüksek fiyattan satan bir girişimci, diğerlerinin hakkını kullanan adi bir kişi ya da bilet alamayanlara ya da kuyrukta beklemek istemeyenlere katma değer yaratan birisi olarak görülebilir. Yaşamda başarının anahtarı, deneyimlerinizi sürekli olarak kendiniz ve diğerleri için daha büyük sonuçlar üretmeyi destekleyecek şekilde temsil etmektir. En basit şekliyle yeniden çerçeveleme, deneyimi algılamakta kullanmaya alıştığımız referans çerçevesini değiştirerek olumsuz ifadeyi olumlu hale getirmektir. Yeniden çerçevelemenin ya da bir şey hakkındaki algılamalarımızı değiştirmenin iki temel yolu vardır. Bağlam yeniden çerçevelemesi ve kapsam yeniden çerçevelemesi. Hem iç açı ve çatışmalarınızı değiştirerek iç temsilinizi değiştirir, hem de sizi daha becerikli duruma sokar. Bağlam yeniden çerçevelemesi kötü, altüst edici ya da istenmiyor gibi görünen bir deneyimi alarak, aynı deneyim ya da davranışın bir başka bağlamda gerçekten nasıl büyük bir avantaj olduğunu gösterir. Çocuk edebiyatı bağlam yeniden çerçevelemesinin örnekleriyle doludur. Diğer kişilere gülünç gelen Rudolf'un burnu, karlı ve karanlık gece bağlamında gerçek bir avantaj sağlayarak onu bir efsane yaptı. Çirkin ördek yavrusu diğerlerinden çok farklı olduğu için acı çekiyordu. Fakat onun farklılığı yetişmiş bir kuğu gibi güzel olmaktı. Bağlam yeniden çerçevelemesinin iş hayatında paha biçilmez bir yeri vardır. Eşleşmez ortağımız, beyin fırtınası sürecinden sonra onun potansiyel sorunlara önceden dikkatimizi çekmesinin ne kadar büyük bir varlık olabileceğini fark edinceye kadar bizim için bir yük, bir borçtu. Büyük buluşlar, eylemlerin ve problemlerin başka bir bağlamda nasıl potansiyel kaynağa dönüştürüleceğini bilenler tarafından yapılır. Örneğin bir zamanlar petrolün ekim alanı açısından toprağın değerini tahrip ettiği düşünülürdü. Oysa petrolün bir de şimdiki değerine bakın. Yıllar önce keresteciler talaşları elden çıkarmakta büyük güçlük çekerlerdi. Bir kişi bu artıkları bir başka bağlamda kullanmaya karar verdi. Onları yapışkan ve hafif bir sıvı ile presleyerek bir araya getirdi ve sunta adı verilen şeyi yarattı. Fabrikaların değersiz talaşlarını toplama anlaşması yaptıktan 2 yıl sonra temel kaynaklarının maliyeti hemen hemen sıfır olan milyonlarca dolarlık bir iş kurmuştu. Fakat bu kaynaklara yeni ve daha zengin üretim yeteneği kazandırmak olan girişimciliğin ta kendisidir. Diğer bir anlatımla girişimci uzman bir yeniden çerçeveleyicidir. Kapsam yeniden çerçevelemesi aynı durumu ele alıp onun anlamını değiştirmektir. Örneğin çocuğunuzun durmadan konuştuğunu söyleyebilirsiniz. O asla çenesini kapamaz. Kapsam yeniden çerçevelemesi yaptıktan sonra konuşacak o kadar çok şeye sahip olduğuna göre o mutlaka zeki bir çocuk olmalıdır şeklinde konuşabilirsiniz. Yoğun düşman saldırısı karşısında askerlerine geri çekilmiyoruz, sadece bir diğer yönde ilerliyoruz diyerek